Ayrım 9.
Sonra da hüngür hüngür ağlıyordu. Ağlamakta Harriton'u ya da başka herhangi bir çocuğu geçmişti. Gece yarısına doğru hepimiz daha otururken fırtına bütün şiddetiyle uğultulu tepelerin üstüne yüklendi. Gök gürültüsüyle birlikte çok şiddetli bir rüzgar da esiyordu. Derken ya şimşek ya da rüzgar evin bir köşesindeki ağacı ikiye biçti. Kocaman bir dal kiremitliğin üzerine devrildi. Bacanın doğuya bakan kısmını yıktı. Mutfaktaki ocağın içine taşlar, tuğlalar dökülmeye başlamıştı. Biz ortamıza yıldırım düştü sanmıştık. Joseph hemen dizlerinin üstüne çökmüş, Tanrı'ya Nuh ve Lut peygamberlerini hatırlatıp, eskiden olduğu gibi şimdi de doğruları koruyup dinsizleri cezalandırması için yalvarmaya başladı. Bunun bizlere de bir ders olduğuna beni inandıran duygular uyanmıştı içimde. Benim zihnimdeki Yunus peygamber aslında Hindley Earnshaw idi. Onun hala sağ olup olmadığını anlamak için inziva odasının tokmağını sarstım. Duyabilecek kadar yüksek sesle öyle bir karşılık verdi ki kapı yoldaşım eskisinden daha hararetli bir duaya koyuldu. Tanrı'dan kendisi gibi azizlerle efendisi gibi günahkarlar arasında büyük bir ayırma yapmasını istedi. Bereket ki fırtınanın şiddeti 20 dakikada geçti. Dam altında sığınmamakta inat edip sırtı başı açık bir halde yağmur altında kalarak sırılsıklam ıslanan Kate'i bir yana hiçbirimize bir zarar gelmemişti. Küçük hanım içeri girdi. Üstü başı sırılsıklam divana uzandı. Yüzünü divanın arkalığına çevirmiş, elleriyle de örtmüştü. Omzuna dokunarak, "Küçük hanım kendini ölüme sürüklemek istemiyorsundur herhalde değil mi?" dedim. "Saatin kaç olduğunu biliyor musun?" "Yarım. Hadi hadi yat yatağına. O sersem çocuğu daha fazla beklemenin bir faydası yok. Gimmerton'a gitmiştir. Orada kalacaktır besbelli." Gecenin bu saatine kadar onun uğruna uyanık kalmayacağınızı tahmin etmiştir. Ancak Bay Hindley'in uyanık olabileceğini düşünmüştür. Kapıyı efendisinin açmasını da istemez herhalde. Joseph, yoh yoh diye lafa karıştı. O Gimmerton'a filan gitmemiştir. Bir balçık çuğurunun dibini boylamıştır mutlak. Bu da sana bir ders olsun, Göççük Hanım. Bu gidişle sıra sana da gelecek. Allah'a çok şükür. Her bir şeyler seçilmişlerin iyiliğine oluyor. Götüler de aradan ayıklanıveriyor. Gidap da ne diyor biliyor musunuz? Joseph bundan sonra kutsal kitaptan sayfa, bölüm, ayet numaraları ile birlikte örnekler vermeye başladı. Ben ise dik kafalı kızı yerinden kalkıp ıslak elbiselerini değiştirmeye razı edemeyince onu titremeleriyle, Joseph'i de dualarıyla baş başa bırakıp küçük Harriton'la birlikte yatmaya çıktım. Küçük oğlan sanki çevresindekilerin hepsi uykudaymış gibi mışıl mışıl uyuyordu. Joseph'in bir süre daha dua okuduğunu duydum. Sonra tahta merdivende onun ağır ayak seslerini işittim. Derken ben de dalmışım. Her zamankinden biraz daha geç aşağıya indiğim zaman pancurların arasından sızan güneş ışınlarının yardımıyla Catherine'in hala ocağın yanı başında oturduğunu gördüm. Kapı da hala ardına kadar açıktı. Örtülmemiş pencerelerden giren ışıkla içerisi aydınlıktı. Hindley Earnshaw odasından çıkmış, yorgunluktan, uykusuzluktan bitkin bir halde mutfak ocağının önünde duruyordu. Ben içeri girdiğim sırada "Derdin nedir Cathy?" diye soruyordu. ''Suda boğulmuş bir köpek yavrusu gibi üzgün görünüyorsun. Niye bu kadar bitkinsin, solgunsun yavrucağızım?'' Kız isteksiz isteksiz ''Islandım işte'' diye karşılık verdi. ''Biraz da üşüyorum, hepsi bu kadar.'' Beyin epeyce ayılmış olduğunu fark edince ''Bu kız çok yaramaz'' diye bağırdım. ''Dün geceki yağmurda böyle ıslandı. Bütün gece de öyle oturdu. Onu yerinden kıpırdatamadım.'' Hindley Earnshaw bize şaşkın şaşkın baktı. ''Bütün gece mi?'' diye sordu. ''Peki böyle yapmasının sebebi neymiş? Gök gürültüsünden korkmamıştır ya, öyle değil mi? Fırtına geçeli saatler oluyor.'' İkimiz de zorda kalmadıkça Heathcliff'in kayboluşundan söz etmek istemiyorduk. Onun için kızın sabahlamayı nasıl kafasına koyduğunu bilmediğimi anlattım. Küçük hanım da hiçbir şey söylemedi. O sabah hava temiz, serindi. Pancurları itip açınca odanın içi bahçeden gelen güzel kokularla doldu. Yalnız Catherine titizlenerek bağırdı. ''Alan, kapa şu pencereyi, açlıktan ölüyorum.'' Sönmek üzere olan ateşi biraz daha yaklaşırken dişleri birbirine vuruyordu. Hindley küçük hanımın bileğini tutarak ''Bu kız hasta.'' dedi. ''Yatağına da bunun için yatmadı besbelli. Hay Allah kahretsin, ben bu evde daha fazla hastalıkla uğraşmak istemiyorum. Peki yağmur altına niye çıktın?'' Joseph bizim duralamamızdan faydalanıp zehirli dilini uzatıverdi. Aha, her zamanki gibi oğlanların peşinden koşmak için elbette. Bah beyim, ben senin yerinde olsam gibar göğlü demez, hepicinin yüzünü kapıyı çarpardım. Sen evden çıkıp gider gitmez o Linton denen gedi bozması usulcacık buraya geliyor. Şu bayan nerede hani çok iyi kız ha, mutfakta oturup senin gelişini bekliyor. Sonra da sen bir kapıdan girerken Linton da öbür kapıdan çıkıp gidiyor. Ondan sonra da bizim hanımefendi bir başka işler karıştırmak için dışarı çıkıyor. Gece yarısından sonra o cingöz cingene Heathcliff'le gırlarda dolaşıyor. Onlar beni girl sanıyorlar emmi. Yo, ben hiç de öyle değilim. O genç Linton'un gelişini de gidişini de gördüm. Joseph burada bana doğru döndü. Seni de gördüm, seni de, diye bağırdı. Bir işe yaramaz cadı garı sen de, beyin atının görüntüsünü duyar duymaz yerinden fırlayıp eve dalmadın mı? Catherine, kes sesini casus kılıklı, diye bağırdı. Karşımda küstahlık etme. Edgar Linton dün tesadüfen buraya geldi Hindley. Ona gitmesini söyleyen de bendim. Çünkü senin o halinde Edgar'la karşılaşmak istemeyeceğini biliyordum. Ağabeyse, besbelli yalan söylüyorsun Keti dedi. Hem de utanma zahmağın birisin. Ama sen şimdi Edgar'ı bırak da söyle bakayım. Dün gece Heathcliff'le beraber değil miydin? Doğruyu söyle. Ona bir zarar vermekten de korkma. Ondan eskiden olduğu gibi gene nefret ediyorum ama kısa bir süre önce bana öyle bir iyilikte bulundu ki kafasını kırarsan vicdanım sızlar. Bunu da önlemek için onu hemen bu sabahtan tezi yok buradan def edeceğim. O gittikten sonra da aklını başına toplamana bak. Çünkü ondan sonra yalnız sizlerle uğraşmaktan zevk alacağım. Catherine acı acı hıçkırmaya başlayarak, ''Ben dün gece Heathcliff'i hiç görmedim.'' dedi. ''Onu kapı dışarı edersen ben de onunla giderim. Ama belki de buna hacet kalmayacak. O belki de çoktan gitti.'' Sözlerinin burasında kendini hiç tutamaz hale geldi. Gözlerinden de anlaşılıyordu. Hindley kardeşine ağzına geleni söyledi. Sonra da hemen odasına gitmesini ya da boşu boşuna ağlamamasını emretti. Ben küçük hanımı bu emre itaat etmeye zorladım. Onu odasına götürdüğüm zaman yaptıklarını ise hiç unutmayacağım. Beni dehşete düşürmüştü. Çıldırmak üzere olduğunu sanarak Joseph'e hemen doktora koşması için yalvardım. Gerçekten de delilik başlangıcı olduğu anlaşıldı. Bay Kenneth onu görür görmez tehlikeli bir şekilde hastalanmış olduğunu söyledi. Ateşi varmış. Doktor kızı hacamat etti. Yalnız kesilmiş sütle yavan un çorbası vermemi, kendini merdivenlerden, pencereden aşağı atmaması için daima tetikte bulunmamı söyledi. Sonra da çıktı gitti. Bu civarda dolaşacak bir sürü yeri vardı. Üstelik bizim buralarda evler birbirinden en az 3'er 4'er kilometre uzaklıktadır. Gerçi ben şefkatli bir hasta bakıcı değildim. Joseph'le beyim benden kalır yerleri yoktu. Hastamız da bir hasta ne kadar inatçı, müziç olabilirse o kadar inatçı, müziçti. Ama gene de fırtınayı atlattı. Bu arada Bayan Linton bize birkaç kere uğradı. İşleri düzene koydu, hepimizi azarlayıp emirler yağdırdı. Catherine biraz iyileşince de onu alıp Trash Cross Grange'e götürmek için ısrar etti. Bu davranışından ötürü hepimiz ona minnettar olmuştuk. Ama zavallı hanımcık iyilik yaptığına pişman olmakta haklıydı. Çünkü kendisi de kocası da Catherine'den hastalık kaptılar. İkisi de birkaç gün arayla öldüler. Bizim küçük hanımefendi de eskisinden daha küstah, daha titiz, daha kibirli bir insan olarak aramıza döndü. O fırtına gecesinden beri Heathcliff'ten bir haber alınamamıştı. Bir gün beni kızdırıp damarıma basınca oğlanın kaybolmasına onun sebep olduğunu söyleyiverdim. Bunun böyle olduğunu o da biliyordu. O günden sonra da basit bir hizmetçiye söylenmesi gereken sözlerin dışında benimle bir tek kelime konuşmadı. Joseph de aforoz edilmişti ama o gene de sanki Catherine küçük bir kızmış gibi ona öğütler veriyor, aklına geleni çekinmeden söylüyordu. Catherine ise kendini kocaman bir kadın, hepimizin hanımı olarak görmekteydi. Geçirdiği hastalığın da ona el üstünde tutulmak hakkını verdiğini düşünüyordu. Sonra doktor küçük hanımın fazla azarlanmaya gelemeyeceğini, biraz kendi haline bırakılması gerektiğini söylemişti. Onun için de küçük hanım bir kimsenin ona karşı gelmesini de cinayetten farksız bir suç sayıyordu. Catherine Hindley Earnshaw'dan da onun arkadaşlarından da uzak duruyordu. Ağabeyse gerek Bay Kenneth'ın öğütleri gerekse her öfkelenmenin sonunda nöbet gelmesi ihtimali yüzünden onun her istediğini yapıyor, onu kızdırmaktan çekiniyordu. Hatta kızın şımarıklıklarına boyun eğmekte biraz da fazla ileri gidiyordu. Bunu da kardeşine olan zaafından değil kendi şerefi uğruna yapıyordu. Kızın Linton'larla akrabalık kurarak ailesine itibar kazandırmasını istiyordu. Catherine ona karışmasın da, isterse bizleri köleler gibi essin. Hindley'in buna aldırdığı yoktu. Edgar Linton'a gelince kendisinden önce birçoklarının uğradığı, ondan sonra da daha birçoklarının uğrayacağı sevdaya uğramış, aklı başından gitmişti. Babasının ölümünden 3 yıl sonra kızı koluna takıp Gimmerton Kilisesi'ne götürdüğü zaman da hayattaki erkeklerin en mutlusu olduğuna inandı. Hiç istemediğim halde beni de uğultulu tepelerden ayırıp onunla beraber gelmeye razı ettiler. Küçük Harriet'ın 5 yaşına basmak üzereydi. Ona alfabeyi öğretmeye de yeni başlamıştım. Ayrılışımız pek acıklı oldu ama Catherine'in gözyaşları bizimkilerden daha güçlüydü. Ben gitmeyi reddedince, onun yalvarmalarının bana tesir etmediğini anlayınca, kocasıyla ağabeyisine ağlaya ağlaya dert yandı. Kocası bana daha fazla ücret vermeyi teklif etti. Ağabeyisi eşyamı toplamamı emretti. Evde hanım bulunmayacağına göre bundan sonra kadın filan istemediğini söyledi. Harriet'ına gelince papaz onunla ilgilenecek, elinden gelen yardımı yapacaktı. Bu durumda bana da verilen emre boyun eğmekten başka yapacak iş kalmıyordu. Bey'e kendini biraz daha çabuk mahvetmek için aklı başında olan kimseleri def ettiğini söyledim. Harriet'ınla öpüşüp vedalaştım. O günden beri de oğlan bana yardımcı oldu. Gerçi insana pek garip geliyor ama onun Alan Dean'i de bir zamanlar birbirimiz için dünyalara değişmez değer taşıdığımızı da unuttuğuna eminim. Kahya kadın hikayesinin burasında ocak rafı üzerindeki saate bir göz attı. Saatin 1:30 olduğunu görünce şaşırdı. Bir saniye daha fazla kalamayacağını söyledi. Doğrusu ben de hikayenin sonunun ileriye bırakılmasını istiyordum. O dinlenmeye çekildiğinde ben de 1-2 saat düşüncelere dalarak oyalandığıma göre başımdaki vücudumdaki ağırlığa rağmen yerimden kalkmaya cesaret bulacağım. 10. Bir köşede herkesten uzak keşiş hayatı sürmek için ne güzel bir başlangıç. 4 hafta süren işkence, çırpınış, hastalık. Of, o sıcak rüzgarlar, o acı renkli kuzey göğü, geçilmez yollar, o miskin köy hekimleri. Ah, insan yüzüne hasret kalmak hepsinden daha kötüsü. Doktor Kenneth'ın bahardan önce evden dışarı çıkmayı aklıma getirmememi söylemesi. Bay Heathcliff az önce ziyaretiyle bana şeref verdi. 7 gün kadar önce bana av mevsiminin son ürünü bir çift keklik göndermişti. Alçak, benim hastalanmamda onun da suçu yok değil. Bunu ona mutlaka söylemeye de kararlıydım ama ne yazık ki tam bir saat başucumda oturup haplar, şuruplar, yakılar, sürükler dışında konuşmak iyiliğinde bulunan bir kimseyi nasıl gücendirebilirim? Şimdi nekaat devresindeyim. Henüz kitap okumaya gücüm yok ama ilgi çekici bir şeyler dinlemekten hoşlanacağımı hissediyorum. Acaba hikayesini tamamlasın diye Bayan Dean'i çağırsam nasıl olur? Anlattığı kadarının önemli olaylarını hatırlayabiliyorum. Evet, hikayesinin erkek kahramanı kaçıp gitmiş, 3 yıl ondan bir haber alınamamıştı. Hikayenin kadın kahramanı ise evlenmişti. Çıngırağı çalacağım, benim neşeli neşeli konuşabilecek halde olduğumu görünce de çok sevinecektir herhalde. Alan Dean geldi. İlaç almanıza daha 20 dakika var efendim dedi. Bırak şimdi onu, bırak dedim. Ben şey istiyorum. Doktor artık tozu bırakmanızı söyledi. Hay hay, sözümü kesme. Gel otur şuraya. Şu zehir gibi acı ilaçları da parmaklarını uzatayım deme. Cebinden örgünü çıkar. Ha şöyle, şimdi de Heathcliff'in hikayesini bıraktığın yerden alıp bugüne kadar anlatmaya başla bakalım. Öğrenimini dışarıda tamamlayıp bir beyefendi olarak mı döndü? Yoksa kolejde parasız yatılı mı okudu? Yoksa Amerika'ya kaçıp eski yurdunun kanını akıta akıta şan şeref mi kazandı? Yoksa İngiltere'nin dağ yollarında çabuk tarafından servet mi yaptı? Bu işlerin her birine az çok girip çıkmış olabilir Bay Lockwood. Ama ben bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Onun parayı nasıl, nereden kazandığını bilmediğimi daha önce de söylemiştim. İçine gömülmüş olduğu o vahşice cehaletten de nasıl kurtulduğunu öğrenemedim. İzin verirseniz sizin canınızı sıkmayıp tersine eğlendireceğini düşünüyorsanız ben hikayeme kendi bildiğim gibi devam etmek istiyorum. Bugün kendinizi daha iyi mi hissediyorsunuz? Hem de çok iyi. İşte bu iyi haber. Catherine ile beraber Thrush Cross Garage'a geldim. Hiç ummadığım halde orada davranışları çok değişti, düzeldi. Bay Edgar Linton'a da pek fazla düşkün görünüyordu. Hatta görümcesine de bol bol sevgi gösterilerinde bulunuyordu. İkisi de onu rahat ettirmek için çırpınıyorlardı doğrusu. Bu dikenlerin hanım eline uzanması değil de hanım ellerinin dikene sarılmasıydı. Aralarında karşılıklı anlaşma olmamıştı. Biri dimdik durmuş, ötekiler de boyun eğmişlerdi. Karşı taraftan itiraz, ilgisizlik görmedikçe kim huysuzluk, geçimsizlik edebilir? Ben Edgar'ın onu sinirlendirmekten kökü derinlerde olan bir korkuyla çekindiğini fark etmiştim. Bunu hanımımdan saklıyordu ama benim ona sert bir karşılık verdiğimi ya da hanımın bir emrine karşı hizmetçilerden birinin surat astığını ne zaman görse hemen kaşları çatılıyordu. Aynı şey kendisine yapılsa hiç aldırış etmezdi. Bana da kaç kere küstahça davranışlarımı sert bir dille hatırlatmış, hanımını üzülmüş görmenin ona vücuduna saplanacak bir bıçağın vereceği acıdan çok daha fazla dokunacağını söylemişti. İyi kalpli beyi üzmemek için daha az alıngan olmayı öğrendim. Böylece barut onu patlatacak ateş olmadığı için 6 ay kadar kum gibi zararsız durdu. Catherine'in arada sırada üzgün, sessiz durduğu zamanlar da oluyordu. Daha önceleri onun neşesiz durduğu hiç görünmediği için kocası bunu geçirdiği hastalık sonucu meydana gelen değişikliğe yoruyor, ona karşı saygılı bir anlayış gösteriyordu. Güneşin yeniden ışıklarını serpmesine o da ışıklarını serperek karşılık veriyordu. Onların mutlu olduklarını, günden güne de mutluluklarının arttığını rahatça söyleyebilirim. Bu da sona erdi. İnsan en sonunda kendini düşünmek zorundadır. Yumuşak huylu, cömert insanlar bencil olmaya, zorba yaratılışlarından daha fazla hak kazanırlar. Birinin durumunun ötekini pek düşündürmediğini anladıkları gün onların da mutlulukları sona erdi. Tatlı bir Eylül akşamı topladığım elmalarla dolu bir sepeti yüklenmiş bahçeden dönüyordum. Alacakaranlık çökmüştü. Avlunun yüksek duvarının üstünden bakan ay binanın sayısız girintileri çıkıntıları arasına belirsiz gölgeler düşürüyordu. Elimdeki yükü mutfak kapısının önündeki basamağa bırakıp hem biraz temiz hava almak hem de dinlenmek istedim. Gözlerimi aya dikmiştim. Sırtımda ön kapıya dönüktü. Birden arkamdan bir ses duydum. ''Sen misin Neli?'' Derinden gelen bir sesti bu. Tonu da yabancıydı ama adımı söyleyişinden bu sesin hiç de yabancı bir ses olmadığı anlaşılıyordu. Konuşanın kim olduğunu anlamak için döndüm. Kapılar kapalı olduğu, merdivene yaklaşan herhangi bir kimseyi de görmediğim için korkmuştum. Verandanın orada bir şey kıpırdadı. Biraz yaklaşınca karalar giymiş, esmer, siyah saçlı, uzun boylu bir erkeği fark ettim. Duvara yan yaslanmış, kapıyı açıp içeri girecekmiş gibi de kapının mandalını tutuyordu. Bu kim olabilir diye düşündüm. Hindley Earnshaw mu? Yo, hayır, bu ses onun sesine hiç benzemiyor. Ben onu süzmeye devam ederken, burada bir saattir bekliyorum dedi. Ben beklediğim kadar da her taraf bir ölüm sessizliği içindeydi. İçeri girmeye cesaret edemedim. Beni tanımadın mı? Bak, yabancı değilim ben. Yüzüne bir ışık yüzmesi vurdu. Yanakları çöküktü. Hemen yarısı sakalla örtülmüştü. Kaşlar inikti, gözler iyice derine gömülmüşlerdi. Bakışları da kararlıydı. Gözleri hatırladım. Onun bu dünyanın yaratıklarından biri olduğuna hala inanamamış gibi hayretler içinde ellerimi havaya kaldırdım. ''Ne? Demek geldin, döndün ha? Gerçekten sen misin, öyle mi?'' diye bağırdım. ''Heathcliff, evet benim.'' dedi. Gözlerini benden ayırıp yukarı ay ışınlarını yansıtan, içeriden hiç ışık vermeyen pencerelere doğru kaldırdı. ''Evdeler mi?'' diye sordu. ''O nerede Neli? Sevinmedin galiba Neli. Bu kadar endişelenmene de lüzum yok. O burada mı? Konuşsana. Onunla, yani hanımınla bir iki kelime konuşmak istiyorum. Git Gimmerton'dan gelen birinin kendisini görmek istediğini söyleyiver.'' ''Bunu nasıl karşılayacak?'' diye bağırdım. ''Bakalım ne yapacak?'' Hayretten ben şaşkına döndüm. ''Onun da aklı başından gider mutlaka. Demek sen Heathcliff'sin ha? Ama biraz değişmişsin. Akıl erecek şey değil. Askerde miydin yoksa?'' Sabırsızca sözümü keserek ''Haydi sen git dediğimi yap.'' dedi. ''Sen haber verene kadar ben de cehennem azabı çekeceğim.'' Mandalı kaldırdı, ben de içeri girdim. Fakat Bay Linton ile Bayan Linton'ın bulunduğu salona gelince kendimi çok zorladığım halde içeri giremedim. En sonunda şamdanları yakayım mı diye sormak bahanesiyle içeriye girmeyi kararlaştırdım, kapıyı açtım. Pancurları ardına kadar açılmış bir pencerenin önünde yan yana oturuyorlardı. Pencereden bahçedeki ağaçlarla vahşi yeşil koruluğun ötesinde Gimmerton Vadisi görünüyordu. Vadiyi uzun bir sis tabakası kaplamıştı. Kiliseye geçer geçmez bataklıktan doğru gelen küçük dere vadinin yanından akan bir ırmakla birleşir. Bu yüzden de oradan sis tabakası hiç eksik olmaz. Uğultulu tepeler bu gümüş buharın üzerinde yükseliyordu ama bizim eski evimiz görünmüyordu. Ev tepenin öbür yamacında kalır. Salonda oturanlar da, seyrettikleri manzara da insana fevkalade huzur veriyordu. İstemeyerek görevimi yapmaktan vazgeçtim. Şamdanlarla ilgili sorumu sorduktan sonra da hiçbir şey söylemeden çıkıp gidecektim. Fakat bunun saçmalık olacağı düşüncesiyle geri döndüm. Gimmerton'dan gelen biri var, sizi görmek istiyor hanımefendi diye mırıldandım. Catherine, ne istiyormuş diye sordu. Sormadım dedim. Pekala, sen perdeleri kapan ile dedi. Sonra da çayı getir. Ben şimdi gelirim. Salondan çıktı. Edgar laf olsun diye gelinin kim olduğunu sordu. Hanımın hiç beklemediği biri dedim. Şu Heathcliff, hatırlayacaksınız efendim. Eskiden Bay Earnshaw'un yanındaydı. Ne? O çingene mi? O çiftlik yanaşması ha? Diye bağırdı. Kim olduğunu Catherine niçin söylemedin? Aman susun, sakın onu bu sıfatlarla anmayın beyefendi dedim. Hanım duyarsa çok üzülür. O kaçıp gittiği zaman hanım neredeyse üzüntüden çıldıracaktı. O dönüp geldi diye herhalde bayram eder. Edgar Linton odanın öbür tarafında avluya bakan pencerenin önüne gitti. Pancuru açıp aşağıya doğru sarktı. Anlaşılan onlar da avludaydılar ki bey çarçabuk bağırdı. Orada durma sevgilim, istersen geleni içeri al. Çok geçmeden kapı mandalının şıkırtısını duydum. Catherine de uçarcasına hızla yukarı çıktı. Heyecandan soluğu kesilmişti. Sevincini gösteremeyecek derecede şaşkındı. Hatta onu gören olsa müthiş bir felakete uğradığını bile düşünebilirdi. Kollarını kocasının boynuna dolayarak soluk sola ''Ah Edgar, Edgar!'' diye haykırdı. ''Ah Edgar sevgilim, Heathcliff geldi, sahiden geldi.'' Sonra kocasına daha da sıkı sarıldı. Edgar kırgın bir sesle ''Pekala, pekala'' dedi. ''Ama o geldi diye beni boğmayasın. Onun böyle kuvvetli bir define olduğunu hiç düşünmemiştim. Taşkınlık yapmaya da lüzum yok.'' Hanım sevincinin taşkınlığını biraz tutarak ''Onu sevmediğini biliyorum'' dedi. ''Yalnız benim hatırım için. Artık onunla dost olacaksın. Şimdi yukarı gelmesini söyleyeyim mi? Buraya mı? Salona mı gelecek? Başka nereye gidebilir?'' Bey'in canı sıkılmışa benziyordu. Heathcliff için mutfağın daha uygun bir yer olabileceğini söyledi. Catherine alaycı bir tavırla kocasını süzdü. Onun müşkil pesentliğine yarı kızmış, yarı da gülmüştü. Biraz sonra hayır dedi. Ben mutfakta oturamam. Buraya iki sofra hazırla Ellen. Biri beyle bayan Isabel için kibarlığa layık olsun. Öteki de Heathcliff'le benim için aşağı tabakaya göre olsun. Nasıl, bu hoşuna gitti mi sevgilim? Yoksa başka bir odanın ocağını mı yaktırayım? Öyle olmasını istiyorsan hemen emir ver. Ben aşağı koşup misafirimi emniyete almalıyım. Sevincim inanılamayacak derecede büyük. Gene yerinden fırlamaya hazırlanırken Edgar onu yakaladı. Bana git yukarı gelmesini söyle dedi. Sonra karısına döndü. Catherine, sen de sevincinin seni gülünç bir duruma düşürmemesine dikkat et dedi. Bir kaçak yanaşmayı kardeşinmiş gibi karşılamanı ev halkının görmesine hiç lüzum yok. Aşağıya inip Heathcliff'i buldum. Verandada içeri davet edileceğinden emin bekliyordu. Bir şey söylememe kalmadan ardım sıra geldi. Ben de onu beyle hanımın yanına götürdüm. İkisinin de yüzlerindeki kırmızılıktan hararetli bir tartışmaya dalmış oldukları anlaşılıyordu. Arkadaşı kapının önünde görünür görünmez hanımın yüzü başka bir duyguyla aydınlandı. Yerinden fırlayıp ona doğru koştu. İki elini birden kavradı. Edgar Linton'a doğru çekti.